Ayrım 21.
19. bölüm. Doktor Ziya Somer çoklukla odasında çalışma masasında yerdi yemeklerini. Önündeki öteberiyi kaldırır, masasının üstüne, örtü yerine ortadan açtığı bir gazete sererdi. Odacı bir tepsi içinde getirir, gazetenin üstüne bırakırdı yemeğini. Bir bakıma bir zorunluluğu yerine getirmek için katlanılan sıkıcı bir işti onun yemek yiyişi. Bazen öğle yemeği saatinde karşılaşırlarsa hastanenin öbür doktoruna "Buyurun, sizin de yemeğinizi benim odama getirsinler, beraber yiyelim." dediği olurdu. Kulak burun boğaz uzmanıydı öbür doktor. Nedense buraya vermişti bakanlık. İzmir'de otururdu. Her sabah özel arabasıyla saat 8'de gelir, öğleden sonra İzmir'de kendi özel muayenehanesinde hastalarına baktığı için öğleleri bir an önce İzmir'e dönmeye bakardı. "Teşekkür ederim, müsaade ederseniz ben birazdan gideyim." olurdu çoklukla doktora verdiği karşılık. Sonunda o kendi odasında başhemşire Sabiha Başakçı, onun bitişiğinde kendi odasında yalnızlıklarından ellerinin ağızlarının her devinimininde bir çeşit tedirginlik duyarak lokmalarını saya saya yerlerdi yemeklerini. Odacı Doktor Ziya Somer'in yemeğini yeni getirmiş masasının üstüne bırakmıştı. Her günkü gibi odacının yanı sıra başhemşire Sabiha Başakçı göründü. Daha önce aşçıbaşı tepsiye yerleştirirken gözden geçirdiği yemeğine bir daha baktı doktorun. "Başka bir şey ister misiniz? Bir eksiğiniz var mı?" diye sordu. Doktor teşekkür etti. Her günkü gibi içinden "Buyurun, sizin de yemeğiniz gelsin, beraber yiyelim." diye geçirdi. Fakat her günkü gibi "Buyurun, siz de yemeğinizi yiyin, rahatsız olmayın." dedi sadece. Başhemşire "Afiyet olsun" deyip dışarı çıkmak için geri döndü. Doktorun açık duran oda kapısını posta dağıtıcısının tıkırdattığını gördü. Doktor Ziya Somer ayaktaydı henüz. Dağıtıcıya doğru yürüdü. "Söyle oğlum." "Telefon, İzmir'den." "Peki, teşekkür ederim, geliyorum." Başhemşirenin canı sıkılmıştı. "Yemeğiniz soğuyacak. Yedikten sonra gitseniz." Doktor paltosunu giyiyordu. "Gitsem daha iyi." "Yemeğiniz dönüşte yerim." "Öyleyse kaldırayım. Dönüşünüzde yeniden ısıtır getiririm." "Yorulmasanız, pek iştahım da yok zaten." Odadan çıkarken ekledi. "Hanımdandır mutlaka. Hep böyle münasebetsiz sıralarda beni arar. Sanki bu dünyaya bana rahat vermemek için gelmiş" diye aklından geçirdiği için canının sıkıldığını açığa vuracak gibi söylemişti bunu. Başhemşire kendini zorlayarak "İnşallah iyi bir haberdir" dedi ardından. Telefonda konuşmaya başlarken karısının iyiliği üstündeydi. "Niye aramadın? Niye telefon etmedin? Merakta bıraktın beni." "Affedersin, vaktim olmadı ki." "Hasta değilsin ya." "Hayır, iyiyim." Karısı hemen ağzından alıyordu sözü. "Nasıl, memnun musun? İyi sattın mı tütünleri?" O kadar uzaklardaydı ki karısının dünyasından. "Sattın mı?" "Ne satması?" Bu kez karısı anlayamıyordu onun dediğini. "Evet, memnun musun?" "Satmadım ki." "Nasıl, satmadın mı?" "Satamadım." "Niye?" Ah, onun bu niye deyişi. O kadar çabuk hazırdı ki kendisini azarlamaya. "Daha satışlar başlamadı burada." "Nasıl, başlamadı mı?" "Evet, başlamadı. Piyasa açılmadı." "Nasıl olur? Her yerde başlar da orada başlamaz." "Hiçbir yerde başlamadı." "İyi ama radyo?" "Durum radyonun dediği gibi değil. Bütün bölgede satılan bir iki ufak parti, hepsi o kadar." "Nasıl olur?" "Oluyor işte." "Peki neden?" "Fiyatlar çok düşük." "Ne olacak şimdi?" "Bekliyoruz." "Neyi?" "Fiyatların düzelmesini." "Düzelecek mi?" "Belki." "Ne zaman?" "Kim bilir, bekliyoruz." Karısı isteklerinin yerine gelmemesine katlanamazdı. Aksi olursa değil ona, sokağa çıkacağı zaman yağmur yağsa Tanrı'ya sinirlenirdi. "Ne biçim karşılıklar veriyorsun bana? Bekliyoruz, belki, kim bilir. Laf mı bunlar? Anlatacaksan doğru dürüst anlat." Doktor yüzünün kızardığını duydu. Anlatıyorum ya. Ne anlatıyorsun? Hiç. Ne olup bittiğini bilmek benim de hakkım değil mi? Doktor yatıştırmak istedi karısını. Hakkın. Öyleyse daha ne? Dinle. Önce sen dinle, biliyorsun durumumu. Doktorun her zaman bildiğinden başka bir bildiği yoktu. Üstelemedi. Evet. Öyleyse bilmeliyim, ne zaman satılacak tütünler? Belki bu akşam, belki yarın, herhalde şu bir iki gün içerisinde. Yani bu akşam bir haber verebilirsin bana. İnşallah. Öyleyse telefon et, beni merakta bırakma. Hay hay. Yumuşamaya başladı karısı. Ne zaman gelirsin İzmir'e? Hafta sonunda herhalde. Hafta içinde gelemez misin? Ayrılabileceğimi sanmıyorum. Şu halde akşama telefon edeceksin. Evet. Hadi Allah'a ısmarladık. İyi bak kendine. Teşekkür ederim. Güle güle. Telefon kulübesinden çıkarken içi bulanıyordu. Tiksiniyordu karısından. Her sözü aralarındaki ilişkiyi açıkça ortaya koyuyordu. Çiftlik ağası ile köle gibiydiler. Ne zaman geliyorsun İzmir'e? Diyordu utanmadan. İzmir'e? Eve değil. Yani karısının gözünde evine beklenen bir koca bile değildi o. Köle değilse bile kahyal gibiydi. Haftada bir İzmir'e gelmesi, hesap getirmesi, para getirmesi bekleniyordu. Yapmacık, zorlama, çıkar kokan bir iki sözün dışında ne yakınlık ne sevgi vardı konuşmalarında. İğrençti kısacası. Kadın değil canavar diye düşünüyordu hastaneye dönerken. Başhemşire hastanenin mermer salonunda karşıladı doktoru. Gösterdiği yakınlığı, koruyuculuğu, sıkıcılığı bardırmadan nerede susup nerede konuşulacağını bilen bir kadındı. Doktorun üzgünlüğünü görünce sıkıcı bir şey mi oldu diye kaygılı bakışlarla olduğu yerde çok kısa bir süre duraklayarak süzdü doktoru. Sonra yürüdü, odasının kapısını açtı. Buyurun dedi, yemeğinizi şimdi ısıtır getiririm. Doktor başhemşirenin de henüz yemeğini yemediğini sezdi. Bir kez daha siz de buyurun, yemeğinizi getirin, beraber yiyelim demeyi geçirdi içinden. Diyemedi, demedi. Teşekkür ederek kadının önünden odasına geçti. Odaya girince kapamadı kapısını. Kapının içinde kaldı. Mermer salonda yemekhaneye doğru uzaklaşan kadına seslenmek geldi içinden. Ne diye? Anlatması güç. Henüz bulamadığı bir kelimeyle öyle çok kısa, ne olduğunu tam anlamadan, yakalayamadan gelip geçen bir duygu. Eşikte dönüp masasına doğru yürüyecekken kadının da dönüp geriye bakacak gibi olduğunu, kendisini arkasından bakarken yakalayacağını anladı. Kadın yemekhaneye geçen koridora sapmadan dönüp geriye bakarken o daha çabuk davrandı. Sırtı açık kapıya dönük masasına doğru yürüdü. Masasında yemeğini beklerken salonda az önce gördüğü gibi gözünün önüne geliyordu kadın. Arkadan görünüşü, yürüyüşüyle. Omuzları, beli, kalçaları kışkırtıcı ölçülerdeydi. Dağılıp bozulmamış, birbirine karışmamıştı çizgileri. Ya bacakları? Alçak topuklu ayakkabılarla bacakları güzel görünen pek az kadın vardır diye düşünüyordu onu. Yüzünü gözünün önüne getirmeye çalıştı, adeta kendini zorlayarak. Sanki daha şimdiden, az önce gözünün önüne gelen arkadan görünüşünü unutmuştu kadının. Şimdi de yüzünü gözünün önüne getirebilmesi için zorlaması gerekiyordu kendini. İlk görebildiği bir soyluluk, ağırbaşlılık vardı bu yüzün bütününde. Güzel mi, çirkin mi olduğuna karar vermeye sıra bırakmadan güven uyandıran bir yüz. Sonra yine kopuyordu düşüncesi, yine zorlaması gerekiyordu kendini. Makyaj yapmazdı. Saçları yarı yarıya beyazlaşmıştı. Hoş bir beyazlıktı bu. Oldum bittim, çocukluğundan beri saçlarına ak yürüyen kadınlar çekerdi onu. Üniversitede bir kadın doçent vardı. Böyle onun gibi saçlarının yarısı beyazlaşmış bir doçentti. Belki de bütün yaşamı boyunca gördüğü en güzel kadın oydu. Sonra çocukluğunda oturdukları sokakta öyle saçlarının beyazlarını bozmayan kaymakamın karısı. Şimdi birden hızlanıyordu düşünceleri, kolaylıkla dalabiliyordu anılarına. Doçenti kaymakamın karısını özlemle anabiliyor, gözünün önüne getirebiliyordu. Sonra akıp gidiyordu bu anılar. Bir kez bir tren yolculuğunda karşılaştığı bir başka kadın. Ama neden hep geçmiş? Hep geçmişte kalanlar. Şimdi ise neden bu kadar durgun, isteksizdi? Ölü gibiydi duyguları. Göğsünde donmuş, buz tutmuş bir yürek, küskün, ürkek, cesaretsizdi. Düş bile kuramıyordu artık. Neden böyle aşksız, sevgisiz yaşamaya katlanıyordu? Açık kapıdan başhemşirenin kedisi girdi içeriye. Yaklaştı, ayaklarının dibinde sırtını kamburlaştırdı, bacaklarına sürtünmeye başladı. Düşünmeden bacağıyla yana itiverdi hayvanı. Hemen de pişman oldu. Artık buydu işte. Sevilmeye, okşanmaya alışıktı hayvan. Tüylerinin sıcaklığı ile kendisini sevenlere sokuluyor, kendisini sevenlerin yüreklerinin sıcaklığını duymalarına aracı oluyordu bir bakıma. O, katılaşmış yüreğiyle itiveriyordu bu sıcaklığı. Ne sevebiliyor, ne de sevilmeye yanaşıyordu. Odacı ile birlikte odasına giren, yemeğini getiren başhemşireye güler yüzlü görünmek, yakın davranmak istiyordu ama elinde değildi. Kendisini zorladıkça yüz çizgilerinin daha da kasıldığını duyuyordu. Teşekkür edişi ne kadar kendisini zorlasa soğuktu. Başhemşire odacının elindeki tepsiyi alıp kendi yerleştirdi masanın üstüne. Bakıyor, görüyor, uyarmaya çalışıyordu kendi kendine. Bu göğüsler karımda yok. Boşunaydı. Yüzü sandığımdan da güzel. Yine boşunaydı. Bir ölüye sesleniyordu sanki. En küçük bir kımıltı bile yoktu yine içinde. Kendisi için en iyimser, en anlayışlı bir açıklama ile derin bir uykudaydı yüreği. Düş bile göremiyordu. Kedim rahatsız etti mi sizi? Gülümsemeye çalışıyordu ama aynada görür gibiydi yüzünün üzgünlüğünü koruduğunu. Ne münasebet. Şimdi alır götürürüm ben kediyi. Kalsın, bir zarar verdiği yok bana. Bilirim ben malımı, şımarıktır, rahat durmaz. Kediden söz ediliyordu sözüm ona. Oysa ki söylediklerinden çok başka şeyler söylüyorlardı gerçekte birbirlerine. Şimdiye kadar işleri gereği her gün durmadan karşılaşır, bir şeyler konuşurlardı. Şimdi ise bir tedirginlik gelmişti ikisine de. Araya giren sıkıntılı kısa sessizliklerle tutuk tutuktu konuşmaları. Aklından geçenleri açığa vuran bir şey olmasından kuşkulanıyordu kendi davranışlarında. Kadının bakışlarındaki acıma duygusunu, ilgiyi görüyordu. Sanki odasından çıkıp gitmemek için açmıştı bu konuşmayı. Hastasın sen. İyileşmek için en küçük bir gayret göstermiyorsun. Niye böyle elini kolunu kımıldatmadan kabulleniyorsun yenilgiyi? Der gibiydi kadın. Bilirim ben malımı, şımarıktır, rahat durmaz. Derken başkaydı bu sözlerin anlamı. Benim yüreğim sıcaktır diyordu açıkça. Canının niye sıkıldığını açıklamak zorunluluğunu duydu. Karımdı telefon eden. Kadının aklından geçenleri anladığını açığa vurarak suçüstü yakalanmış gibi yüzünü, boynunu allar bastığını gördü. Gözünüz aydın. Soğuklukla mırıldandı. Önemli değildi. Kadının dalga dalga bir kat daha allar bastı yüzünü. Bilmiyordum. Başhemşire odasından çıkınca umutsuzluğunun daha da arttığını duydu doktor. Yok, yok diye mırıldandı. Ne kendime ne başkalarına hayrım var. Olmuyor, olmuyor diye içinden sürdürdü düşüncesini. Elini, kolunu kıpırdatmak gelmiyordu bir türlü içinden. İsteksizdi, sevemiyordu. Kendini zorlaya zorlaya yiyebildiği kadarını yedi yemeğinin. Portakalını yerken kulak burun boğaz uzmanı girdi odasına. Doktorcuğum afiyet olsun. Buyurun. Teşekkür ederim. Uzman saatine baktı. Şöyle bir iki dakika göreyim sizi. Doktorun masasının karşısındaki koltuğa oturdu. Saat yarım. Bugün de bitirdik işleri. Müsaade ederseniz ben birazdan döneyim. 1:30'da İzmir'de olurum. Karım, ben gelmeden yemez yemeğini. Ne yaptınız tütünlerinizi? Doktor kısaca anlattı durumu. Zaten yarıcılarına danışmadan, onların rızasını almadan hiçbir yıl satmazdı tütünlerini. Kararı bu yılda yarıcılarına bırakmıştı. Hastanede romatizmadan bacakları tutulmuş bir memur, biri mide kanamasından, öbürü akciğerlerinin su toplamasından yatan, halktan, orta yaşlı iki kişi olmak üzere 3 erkek hasta vardı. Üçünün de durumları iyiye gidiyordu. Bu sabah polikliniğe ise hemen hemen hiç hasta gelmemişti. Uzman hastanenin hastaların durumuna değindi kısaca. Bu arada odacı gelip doktorun önünden yemek tepsisini aldı. Doktorun masasını topladı. Uzman konuşmasını bitirip dışarı çıkacağı sırada başhemşire göründü. Hastaların günlük ilaçları ile ilgili bir listeyi imzalatmak için gelmişti doktora. Uzman başhemşire odaya girince yerinde kaldı. Listeyi imzalatırken, odadan çıkarken başhemşireyi izledi bakışlarıyla. Kadının ardından Doktor Ziya Somer'le odada yalnız kaldıkları zaman "En iyi konu güzel kadın," dedi. "Yazık ediyor kendine." Doktor ne demek istiyor diye baktı arkadaşının yüzüne. "Ne gibi?" "Ne gibi olsun? Henüz genç ama manastıra kapanmış gibi yaşıyor. Daha en küçük bir açığını yakalayamadım siz." Doktor güçlükle "pek farkında değilim" diyebildi. Uzman çapkın yaratılıştıydı. Karısını yemekte uzun uzun bekletmek istemese de başhemşireden yüz bulacak olsa bir şeyler yapmaya niyetli olduğu anlaşılıyordu. Yüzünde hoşlandığı konudan söz etmenin verdiği gülümsemeyle ayağa kalktı. "Neyse, kendi bilir. Gün gelir anlar hata ettiğini ama geç olur." Karşılık beklemeden elini uzattı doktor. "Hadi Allah'a ısmarladık." Doktor ayağa kalktı, elini sıktı arkadaşının. Güle güle. Doktor Ziya Somer saat 2'ye doğru hastaneden ayrıldı. Çıkarken şöyle bir dolanıp döneceğini söyledi başhemşireye. İlkin Sabri Beyaz'ın dükkanına uğradı yol üstünde. Oldukça keyifsiz gördü arkadaşını. Sokakta karşılaştığı herkesin canı sıkkın olduğu belliydi ama Sabri Beyaz'daki değişiklik yadırgatıcıydı kendisi için. Şimdiye kadar ne çok üzgün, ne çok sevinçli, hatta ne sevinçli ne üzgün göründüğünü ansıyordu onu. Her zaman ölçülü, duygularını açığa vurmayan bir duruşu vardı Sabri Beyaz'ın. Selamlaştılar. "Sabahtan beri nasılsınız?" diye sordu. Sabri Beyaz ellerini omuzlarına kadar kaldırdı, kalemi sağ elindeydi. "Nasıl olacağım yani?" dedi. "Nasıl olayım istiyorsunuz, herkes gibiyim." Kalemi atar gibi bıraktı, mermer tezgahının üstüne koydu. Ellerini daha yükseğe kaldırdı. "Herkesten daha beterim hatta. Ne olacak yani? Ne olacak daha satmayacağız da? Ödemiş satıyor, Muğla satıyor. Şimdi söylediler, Demirci, Sarayköy, Salihli satıyor. Yani hem tüccar dolduruyor depolarını hem de çember daralıyor dört yanımızda. Ne olacak biz daha satmayacağız da?" Boş raflarında dolaştırdı bakışlarını. "İşte orada. Bu millet daha ne kadar dayanır bu yokluğa? Ben teslim oldum zaten. Buraya kadar dedim, kaldım. Yani ben demek bakkal teslim oldu, kahveci teslim oldu, kasap fırıncı teslim oldu demek. Sonra ne kaldı geriye? Tütüncü teslim olmayıp da ne bulup ne yiyecek?" Dükkanına giren bir ekiciyi görünce kesti konuşmasını. "Söyle." Ekici boş bidonlara bakıyordu. "Biraz pirincin yok mu veresin?" Başını omuzları arasına gömerek yine kaldırdı ellerini. "Yok kardeşim, yok. Görüyorsun işte dükkanın halini." Ekici, "Sağlık olsun," diye iç çekerek gitti. Sabri Beyaz üzgündü. "Böyle işte. Bizde yok, millette de yok. Ama madem dayanıyorlar, onlarla beraber biz de dayanacağız işte." Bir başka korku ile söylediği belliydi bu sözleri. O, rafları boşalmış, bütün malları veresiye gitmiş dükkanın içinde gerçekle yüz yüzeydi. Boş raflar, bidonlar, tavandaki çengeller gözüne takıldıkça ona girişilen boykotun boşuna olduğunu duyuruyordu. Önündeki kalın veresiye defterini karıştırdıkça kendi tütünlerini satıp satmamayı unutmuş, veresiye verdiklerini yerine koyup koyamayacağının korkusunu çekiyordu artık. Sabri Beyaz'ı avutabilecek durumda değildi doktor, ancak içini dökmesine yardımcı olabilirdi. Böylece yarım saat kadar dertleşmelerinden sonra onun dükkanından ayrıldı. Yokuşu çıkarak her zamanki gibi tütüncü Faik Efendi'ye uğradı. Faik Efendi ayakkabısını çıkardığı sol ayağını sandalyesinde altına almış, yanına çektiği mangala doğru tutmuş, oğuşturarak ısıtmaya çalışıyordu. Yalnız değildi dükkanında, Sıtkı Tok ile beraberdi. Her günkü konuşkanlığı yoktu üstünde, yüzü de pek gülmüyordu. Sıtkı Tok, ellerini birbiri üstüne, dizleri arasındaki bastonunun sapında birleştirmiş, mangalın iki adım ötesindeki sandalyesinde oturuyordu. Dalgın görünüyordu. İnce uzun yüzü daha uzamış gibi duruyordu bu düşünceli görünüşüyle. Selamlaştılar. Doktor Sıtkı Tok'un hemen yanındaki boş iskemleye oturdu. Sıtkı Tok hastaydı. İlerlemiş kanser acıları çekiyordu. Günün konularına geçmeden önce hastanın hatırını sordu. Sıtkı Tok iyiyim ya da kötüyüm diye bir açıklamada bulunmadan çok şükür dedi sadece. Biraz sustu. Bu kısa arada camdan dışarıya kasaba alanının üzgün görünüşüne dalan Faik Efendi'ye yöneltti konuşmayı. Herkesin bir kendi derdi var, bir de ortak dertleri. Bugün ortak dert günü. Tütün hepimize unutturdu kendi derdini. Ama ben Faik Efendi'ye sıkma canını bu kadar diyorum, olacağına varır. Gişeye yaklaşan bir ekicinin oraya girmesi Faik Efendi'nin karşılığını geciktirdi. Ekici selamladı. Haberler kötü bey baba, dedi Faik Efendi'ye. Salihli'de satışların başladığını söyledi. Onu duyduk, dedi Faik Efendi. Başka? Şimdilik o kadar. Bakalım ne olacak halimiz? Ardından bir paket Bafra sigarası istedi adam. Elinde para yoktu. Faik Efendi duraladı. Oturduğu yerin gerisindeki raflar her zaman gişenin soluna, camın önünde sıraladığı paket dizileri boşalmıştı. Yok diyecekti. Adam daha çabuk davrandı. Merak etme, tütünü 1 liraya da satsam sana borcumu öderim, dedi. Faik Efendi, şuraya 1-2 paket ayırmıştım diye masanın çekmecelerinden birinden çıkarttığı bir paket Bafra'yı uzattı adama. Adam teşekkür edip gitti. Faik Efendi, of dedi böyle. Ödemiş Salihli her ne zamansa sıra bize de gelecek ama bakalım nasıl. Sıtkı Tok bastonu biraz kaldırıp hafifçe yere vurdu. Sıkma canını. Nasıl sıkmayayım? Sıksan da sıkmasan da ne olacaksa yine o olur. Elimde mi? Elinde. Doktor, doğru, az çok elindedir insanın, diye söze karıştı. İnsanına bağlı. O da doğru, dedi doktor. Dalgınlaşarak ekledi. Hatta her insanın ayrıca gününde. Faik Efendi, benim değil, dedi. Ben ne zaman olsa yenemem sıkıntımı, dışıma vururum. Sıtkı Tok'a döndü. Her zaman şaşarım sana. Nasıl bu kadar tutarsın kendini? Nasıl başına ne gelse kılın kıpırdamadan karşılarsın? Belli belirsiz, üzgün bir gülümsemeyle aralandı Sıtkı Tok'un dudakları. Ya ne yapayım? Bilmem ki, bazen aklıma gelir de kendimi senin yerine koyarım, korkarım. Kaçacak yer ararım sanki. Sen cesaretlisin, dayanıklısın maşallah. Cesaretli, dayanıklı filan değilim. Ağrılarım bir tuttu mu görsen sen benim halimi. Ne kadar bağırmayayım, sesim çıkmasın, çoluk çocuğumun önünde küçük düşmeyeyim desem, yine o iniltiler fırlayıp çıkar ağzımdan. Aldığım ilaçlar bile para etmiyor. Faik Efendi orta parmağının tersini 3 kez tahtaya vurdu. Allah yardımcın olsun. Doktor, her zaman bana haber gönderebilirsiniz, dedi arada. Ne gelir elinizden? Tıp ne yapabilecekse. Boşuna doktor, boşuna. Biliyorum günlerimin sayılı olduğunu. Biliyorum öleceğimi. Eksik olmayın, verdiğiniz ilaçları alıyorum. Sizi gece yarıları yorsam ne olacak? Ben sizin arkadaşınızım, sonra doktorum, görevim... Faik Efendi tutamadı kendini. Korkmaz mısın? Neden, ölümden mi? Faik Efendi yine orta parmağının tersiyle 3 kez tahtaya vurdu. Dilim varmaz, söyleyemem. Söyle, zarar yok. Ben nasıl olsa ölümle yüz göz oldum artık. 7 ay önce ortaya çıkmıştı hastalığı. Doktor ameliyat gerektiğini söylemişti. Vakit geçirmeden İzmir'de bir hastanede akciğerlerinden birinin yarısını almışlardı. Ameliyattan 4 ay sonra yeniden görülmüştü, hastalık yayılıyordu. Yüzüne karşı 3 ay daha ya yaşarsın ya yaşayamazsın demişti doktorlar. O 3 ayı doldurmuştu. Sordu, sen korkmaz mısın? Şimdilik bir şeyim yok çok şükür. Biliyorum yok, dilerim daha uzun yıllar olmasın ama bir gün olacak ya da olmadan... Faik Efendi kelime-i şehadet getirdi mırıldanarak. Sol elinin baş parmağı altında hızla devirdi tesbihinin tanelerini. Kısmet, takdiri ilahi. Tanrı her gün ne yazmışsa. İnşallah çok geç yazmıştır. Bana gelince benimkisi bu kadar. Çok çok bir iki ay daha. İnan bana, cesaret, dayanıklılık falan değil. Düşüne düşüne düşünemez oldum ölümü. Düşünemez de değil. Bu kadar yakınıma gelince, gösterince bana kendini, alıştım. Sizler gibi ürkütücü görmemeye başladım ölümü. Dedim, nesi var ürkülecek? Bir gün ölmeyecek olan kim? Başkalarından ayrılığın ne senin? Sen biliyorsun, çok geçmeden öleceğini başkaları henüz bilmiyor. Bak şu sokaklara, sağından solundan geçenlere. İçlerinden kimin ne gün öleceği belli mi? Allah herkese gecinden versin ama şu alanda gördüğün 300 kişi içinde senden önce ölecek en az 3 kişi dolaşıyor belki de. Yani ölüme git demek, bekle demek elinde değil kimsenin. Sonra dedim, nesi var ürkülecek ölümün? Bu can benim değil ki. Ben vermedim, ben karmadım ki çamurunu. Ben bağışlamadım ki kendime. Veren verdi, şimdi geri istiyor, alacak. Alamazsın diyemem. Can onun. Ne zaman isterse alır. O bilir orasını. Dünyaya gelirken niye, neden geldim diye sormuyor insanlar da, giderken niye gidiyorum diye kahroluyor. Var üzülecek bir şey ortada ama çok düşününce de yok. Yaşadığın kadar yaşamak, hiç yaşamamaktan iyi diyorum kendime. 63 yaşındayım. Dönüp bakınca geriye kalmış 3 dakika kadar kısa gelir insana. Saatler, dakikalar yaşarken uzun. Geçtikten sonra kayıptır zaman. Az yaşasan da, çok yaşasan da silinip gider ardından. Şu dünyanın binlerce, yüz binlerce yılı arasında bir insanın ömrü 63 olmuş, 93 olmuş. Ne değişir? İş, yaşarken öleceğini değil, yaşadığını bilmekte. Ölümün saatini, sırasını kendin seçemeyeceğini bir kez düşündün mü, artık düşünmez olursun ölümü. Doktor, evet, önemli olan nasıl yaşadığımız, dedi. Ölüm ona göre zor ya da kolay gelir insana. Dediğim tam o değildi. Anladım dediğinizi, dedi doktor. Yalnız siz anlatırken ben de bunu düşündüm. Faik Efendi kımıldadı yerinde. En iyisi kapatalım bu konuyu. Sıtkı Tok, evet kapatalım, dedi. Şimdi tütünlerimizi nasıl satacağımızı düşünelim. Çünkü bugün önde gelen dert o. Ödemiş Salihli gitti. Tüccar oradan buradan dolduruyor depolarını. Bakalım bizim sona kalmakla ne geçecek elimize. Ne olur, ne kaybederiz? Çok çok bu sabahki fiyatlarda satarız tütünümüzü. Ya onu da vermezlerse? Tekel var, tekel değiştiremez fiyatını. Belli olmaz. En kötüsü 3-5 kuruş daha aşağıya satarız. Ama bir de dayattık diye ağzımızı kapamak isterlerse, bakarsın aksi olur, 3-5 kuruş artar fiyatlar. Faik Efendi doktora döndü. Duyar mısın doktor, ne der? Doktor gülümsedi. Dedikleri doğru. İşte ben onun için bu kadar çok severim bu Sıtkı Bey'i. Hiç kötü laf çıkmaz ağzından, hep umut verir insana. Sıtkı Tok'a döndü bu kez. Ha bin yaşayasın sen, nereden Allah verdi bu derdi? Hiç yakışmaz bu hastalık sana. Sıtkı Tok, ben de biliyorum yakışmadığını ama, dedi. Son iki kelime daha hafif çıktı ağzından. Alana bakıyordu. Dükkana doğru yaklaşan birini izliyordu bakışları. Doktor, galiba size, diye değiştirdi konuşmasını. Hastanenin odacısı koşmaktan kesilerek girdi dükkana, soluya soluya. Doktor bey, dedi, kanamalı bir hasta getirdiler. Doktor kapıya doğru yürümeye başlamıştı bile o sözünü bitirirken. Şöyle bir yarım Allah'a ısmarladık bile diyememişti arkadaşlarına. Odacı kapının önünden çekildi. Doktora yol verdi. Doktorun arkasından çıkacaktı. Faik Efendi durdurdu adamı. Kimi getirdiler? Halim'in karısını. Hangi Halim'in? Goyranlı Hüseyin Efendi'nin oğlu. Çocuk düşürmüş. Odacı uzaklaşan doktora yetişmek için fırladı. Faik Efendi dalgınlaşarak kendini geriye bıraktı sandalyesinde. Vah vah, çok da gençti. Sıtkı Tok bastonunun sapını sıktı elleri arasında. Belli olmaz ki, dedi. İnşallah kurtulur.